Ayrım 21, Kobra, Frederick Forsyth, sayfa 290, 13. bölüm. Ekim ayı boyunca Kobra'nın Don Diego'nun kokain imparatorluğuna yaptığı saldırılar amansızca devam ederken nihayet çatlamalar belirmeye başladı. Kartelle her iki kıtada bulunan çok sayıdaki şiddet düşkünü müşterisinin arası ciddi bir şekilde bozuluyordu ve neredeyse ölümcül bir düzeye gelmişti. Don Diego ihanet etmiş olsa bile tek düşmanının sıçan listesini kontrol eden Roberto Cardenas olmadığını çoktan anlamıştı. Cardenas gemilerde Juan Cortes tarafından ustaca yapılmış gizli bölmeleri bilemezdi. Gemi kimliklerini, hangi limanlardan kalktıklarını da bilmesi mümkün değildi. Batı Afrika'ya yapılan gece uçuşlarını ve bu işte kullanılan uçakları da bilemezdi. Ama bütün bunları bilen tek bir adam vardı. Don'un kuşkuları bütün bu bilgilere sahip olan adama yöneldi. Alfredo Suarez. Suarez Cardenas'a ne yapıldığını çok iyi biliyordu ve kendi hayatından endişe etmeye başlamıştı. Fakat ilk sorun üretimdi. Yakalanmalar ve malların imhası sonucu kayıplar, sevkiyatı yapılan tonajın %50'sini bulmuştu. Don üretim müdürü Emilio Sanchez'e ormandaki üretimin o güne kadar hiç gerek duyulmamış düzeylere çıkarılmasını emretti. Artan maliyetler kartelin dudak uçuklatan servetini bile acıtmaya başlamıştı. O sırada Kobra Cardenas'ın akıbetini öğrendi. Parçalanmış ceset köylüler tarafından bulunmuştu. Başı yoktu. Hiçbir zamanda bulunamadı. Ama Albay Dos Santos elektrikli testlerinin kartelin işi olduğunu anlamıştı. Cartagena'daki morgda bir DNA eşleştirilmesi istedi. DNA sayesinde yaşlı gangster tanıtlandı. Dos Santos Bogota'daki DEA şube başkanını aradı. O da Arlington'daki merkezine bildirdi. Kobra'ya da haber buradan geldi. O ana kadar kaynağın hayatını korumak için sadece 12 rüşvetçi memur yakalanmış, hepsi de sözde tesadüfler sonucu ele geçirilmişti. Cardenas öldüğüne göre artık onu korumaya gerek kalmayacaktı. Cal Dexter yanına DEA ajanı Bob Bergen'ı da alıp bir Avrupa turu yaptı ve 12 ülkedeki yetkililere sevinecekleri haberi verdi. DEA müdürü de aynı şeyi Kuzey Amerika'da, Meksika, ABD ve Kanada'da yaptı. Hepsinde de gümrük müdürlerine Hamburg'da uygulanan numarayı yapmaları söylendi. Hemen yakalayıp tutuklamak yerine yeni bilgiyi hem rüşvetçi memuru hem de onun geçirmeye çalıştığı kargoya el koymak için kullanmaları istendi. Bu tavsiyeye bazıları uydu, bazıları ise sabredemedi. Ama sıçan listesindeki son isim de tutuklanana kadar o ülkelere getirilen 40 tondan fazla kokain yakalandı ve el kondu. İş burada da bitmedi. Cardenas rüşvetler için 6 ülkedeki bankaları kullanmıştı. Bu bankalar dayanılmaz baskılar sonucu isteksizce de olsa bilgi vermeye başladılar. Bu şekilde yarım milyar Amerikan doları ele geçti ve uyuşturucu ile mücadele eden kurumları desteklemede kullanıldı. İş bununla da bitmiyordu. Hücrelerinde oturmakta olan rüşvetçi memurlar çetin ceviz tipler değildi. Kariyerlerinin çöküşü ve muhtemel bir müebbet hapis kararı karşısında çoğu durumunu düzeltmek için işbirliği yapma yolları aradı. Her ne kadar her ülkenin mafyası onları ölüm listesine aldıysa da bu tehdit çoğu zaman ters tepti. Böylece onları serbest bırakıp sokağa salıvermek daha korkutucu bir tehdit oldu. Son derece gizli bir hapishanede 24 saat muhafız nezaretindeyken onlar için hayatta kalabilmenin tek yolu işbirliği yapmaktı. Tutuklular, hepsi erkekti, gümrükten geçmiş konteynerleri alan kamyonların hangi paravan şirketlere ait olduğunu hatırladılar. Polis ve gümrük görevlileri ard arda depolara baskın yaparlarken çeteler de stoklarının yerini değiştirmeye çalıştılar. El konan kokainin tonajı giderek artıyordu. El konan bu mallar kartele doğrudan zarar vermiyordu. Çünkü mülkiyet onlardan çıkmıştı. Fakat ulusal çeteler büyük servetler kaybettikleri için yeni siparişler vermek ve yaygarayı basan dağıtıcılarını yatıştırmak zorunda kalıyorlardı. Bu çetelere onlara bunca servet kaybına neden olan bilgi sızıntısının Kolombiya'dan kaynaklandığı haberi fısıldandı. Tabii hiç memnun olmadılar. Kobra er geç bir güvenlik ihlali olacağını çok önceden kestirmişti. Malambo'da görevli Kolombiyalı bir asker, izinli gününde gittiği barda böbürlenerek bir ABD yerleşkesinde nöbet tuttuğunu anlatmıştı. Sevgilisini etkilemek için Amerikalıların bu sıkı korumalı üstten tuhaf bir uçak kaldırdıklarını anlatırken, kulak misafiri olan birisi de onu heyecanla dinlemekteydi. Bu uçağın yakıt ikmali ve bakımı yüksek duvarlar ardında yapıldığı için onu kimse görmüyordu. Ama havalanıp uçtuğunda görülebiliyordu. Her ne kadar inişleri ve kalkışları gece yapılsa da bu asker onu ay ışığında görmüştü. Oyuncakçı dükkanlarındaki modellere benziyor demişti. Pervaneliydi ve motor grubu uçağın arkasındaydı. Daha da tuhaf olanı pilotu olmayışıydı. Fakat kantindeki dedikodulara bakılırsa bu tuhaf şeyin karanlıkta, siste, bulut içinde kilometrelerce uzağa görebilen kameraları vardı. Onbaşının anlattıkları kartelin kulağına gelince bunun ne anlama geldiğini anladılar. Kolombiya'nın Karayipler kıyısından denize açılan bütün deniz araçlarını gözetlemek için Amerikalılar Malambo'dan insansız uçak kaldırıyorlardı. Bir hafta sonra Malambo üstüne bir saldırı yapıldı. Don bu saldırı için hala kurşunla parçalanmış, elini tedavi eden hayvanı görevlendirmedi. FARC terörist örgütünün eski gerillalarından oluşan özel ordusunu kullandı. Başlarında hala eski komutanları Rodrigo Perez vardı. Baskın gece yapıldı ve saldırganlar ana kapıyı yarıp geçtikten sonra üssün tam merkezindeki ABD yerleşkesine yöneldiler. Kapıda nöbet tutan 5 Kolombiyalı asker öldü. Fakat silah sesleri yerleşkeyi koruyan Amerikalı deniz piyadelerini tam zamanında uyarmıştı. Saldırganlar ölüme koşarcasına atılıp yüksek duvarı aştılar. Fakat Hawk'ların hangarına girmeye çalışırken açılan ateş sonucu doğrandılar. Ölmeden hemen önce içeri girmeyi başaran 2 FARC askeri hayal kırıklığına uğradı. Çünkü o sırada Michel kıyıdan 200 mil uzaktaydı ve 2 sürat teknesinin elektronik haberleşmesini kesmekle meşguldü. Chesapeake'den gelen SEAL komandoları teknelere çıkmışlardı. Beton duvarlardaki çentikler dışında angarda veya atölyelerde hasar yoktu. Amerikan deniz piyadelerinden ölen olmamış, sadece 6 Kolombiyalı asker hayatını kaybetmişti. Açık denizde ise 2 sürat teknesi daha hiçbir iz bırakmadan kayboluvermiş, mürettebatı gemi hapishanesine kapatılmış, 4 ton kokaine daha el konmuştu. 24 saat sonra Cobra kartelin Michel'den haberdar olduğunu öğrendi. Don Diego ikinci bir insansız uçağın ıssız bir Brezilya adası üzerinde dolandığını bilmiyordu. Hedeflere yönlendirilen binbaşı Mendoza havada 4 kaçakçı uçağını daha düşürdü. Bu darbe kartelin Rancho Boavista'daki yakıt ikmali çiftliğinin yerini ormanın daha derinliklerinde bir çiftliğe değiştirmesine rağmen gerçekleşmişti. Boavista'daki 4 görevli uçuş planlarını sızdırdıkları şüphesiyle hayvan ve ekibi tarafından uzun bir süre işkenceye tabi tutulmuştu. Ayın sonunda Fernando de Noronha'da tatilini geçirmekte olan bir Brezilyalı iş adamı telefonda kardeşine Amerikalıların havaalanı üstünde tuhaf bir oyuncak uçurduklarını anlatıyordu. 2 gün sonra O Globo gazetesinde bununla ilgili heyecan verici bir haber yayımlanınca ikinci hikaye de açığa çıkmış oldu. Fakat kıyı ötesindeki adaya Don'un FARC askerleri bile erişemezdi. Malambo üstüne takviye yapıldı ve 2 Hawk buradan uçmaya devam ettiler. Komşu Venezuela'da aşırı solcu Hugo Chavez üstün ahlak vaazlarına rağmen ülkesinin kuzey kıyılarında kokain sevkiyatlarına izin veriyordu. Amerikalıların uygulamalarına öfkeli tepkiler göstermekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Atlantik uçuşlarını yapan pilotlar yine Bissau'nun bir şekilde lanetlenmiş olduğuna inanarak farklı güzergahlarda uçmak için ısrar ettiler. Kasım ayında vurulup düşürülen 4 uçak Gine, Liberia ve Sierra Leone'ye gitmekteydiler. Alçaktan uçup kargolarını bekleyen balıkçı teknelerini atacaklardı. Bu plan suya düştü çünkü hiçbiri buluşma noktasına varamadı. Boavista'daki yakıt ikmali yerinin başka bir çiftliğe taşınması ve uçuş güzergahlarının değiştirilmesi işe yaramayınca gönüllü pilot bulunamaz oldu. Atlantik seferleri Kolombiya ve Venezuela'daki havacı lokallerinde Los Vuelos de la Muerte yani ölüm uçuşları olarak anılmaya başlandı. Avrupa'da Eberhard, Milhin de katkısıyla bazı konteynerlerde çift halka ve Malta haçı simgesinin bulunduğu öğrenildi. Bunların izi sürülünce Surinam'ın başkenti ve limanı Paramaribo'nun kuzeyindeki muz çiftliklerinden geldikleri anlaşıldı. Amerika'nın para yardımı ve desteğiyle buralara baskınlar yapılıp hepsi kapatıldı. Panik içindeki Alfredo Suarez var gücüyle Don Diego'yu memnun etmeye çalışırken o güne kadar Pasifik'te hiçbir yakalanma olmadığını fark etti. Kolombiya'nın her iki okyanusa da kıyısı olduğu için sevkiyatın büyük bir kısmını Karayipler'den çekip batı tarafına yöneltti. Michel Hafıza Bankası'nda bulunan ve Cortez listesinde sayıları iyice azalmış gemilerden biri olan bir yük gemisini fark etti. Gemi Panama'nın batı yakasını geçmiş, kuzey yönüne doğru yol alıyordu. Yakalamak için çok geçti ama Kolombiya'nın Pasifik'teki limanı Tumaco'ya kadar takip edildi. Kasım ayında Don Diego Esteban, kartelin Avrupa'daki en büyük ve en saygın müşterilerinden birinin temsilcileriyle görüşmeye razı oldu. Kolombiyalılardan oluşan küçük topluluğu dışında hemen hiç kimseyle görüşmezdi. Ama dünya çapında müşteri ilişkilerinden sorumlu ticaret müdürü Jose Mario Largo onu ikna etmişti. Her ne kadar çok önemli kişiler olsalar da bu iki Avrupalı'dan görüşmelerin hangi çiftlikte yapılacağını bilmemeleri için sıkı önlemler alındı. Lisan sorunu yoktu. İki adam da İspanyoldu ve Galicia bölgesinden geliyorlardı. İspanya'nın fırtınalarıyla ünlü bu kuzeybatı vilayeti uzun yıllardan beri Avrupa'nın en gözde kaçakçılık merkeziydi. Denizcileri ne kadar şiddetli olursa olsun her türlü okyanusta seyir yapabilmeleriyle tanınırdı. Yüzlerce balıkçı köyünü barındıran sayısız koy ve halicin bulunduğu Ferrol'den Vigo'ya kadar uzanan bu rüzgarlı kıyı boyunca yaşayan insanların damarlarında deniz suyu dolaştığı söylenirdi. Bölge insanlarının başka bir özelliği de gümrük ve vergi memurlarının ilgilerine karşı takındıkları umursamaz tavırdı. Kaçakçıları romantik bir ışık altında düşünme eğilimi vardır. Ama onların yetkililerle olan mücadelesinde ve muhbirleri cezalandırma biçiminde hiç de eğlendirici bir özellik yoktur. Uyuşturucu kültürünün Avrupa'daki yükselişiyle birlikte Galicia en önemli merkezlerden biri olarak öne çıkmıştı. Galicia'daki kokain endüstrisi yıllardan beri iki çetenin kontrolü altındaydı. Charlins ve Los Caneos. İlk başlarda müttefikken sonra görüş ayrılığı ve bir kan davası araya girmiş ama sonra tekrar birleşmişlerdi. Don Diego'yu protesto etmek için Kolombiya'ya gelenler de bu iki gruptan birer temsilciydi. Don'un onları kabul etme nedeni Latin Amerika ile Galicia arasında uzun zamandan beri süre gelen bağlar ve Galicialıların büyük siparişler vermesiydi. Konuklar memnun değildi. Baş müfettiş Paco Ortega'nın 500'lük banknotlardan oluşan aklanmış 10 milyon avro ile birlikte yakaladığı iki kişi onlardandı. Galicialılar bu felaketin şimdi bir İspanyol hapishanesinde 20 yıl yatması beklenen ve cezasını hafifletmek için bülbül gibi öten avukat Julio Luz'un güvenlik ihmalinden kaynaklandığını öne sürüyorlardı. Don Diego buz gibi bir sessizlikte onları dinledi. Hayatta en nefret ettiği şey böyle aşağılanmaktı. Şimdi oturmuş Korunyalı bu iki piyonun ona ders verir gibi konuşmalarını dinlerken içinde fırtınalar kopuyordu. İşin kötü yanı adamların haklı oluşuydu. Hepsi Luz'un suçuydu. O budalanın bir ailesi olsaydı acısını onlardan çıkarırdı. Ne ki Galicialıların söyleyecekleri bitmemişti. Baş müşterileri İngiltere'ye kokain ithal eden Britanyalı çetelerdi. Britanya'ya giden kokainin %40'ı Galicia yoluyla ulaşıyordu ve onlar da bu malı Batı Afrika'dan ve denizden alıyorlardı. Galicialılar deniz yoluyla gelen bu sevkiyatlara bel bağlamışlardı ama artık bu kanal tıkanmıştı. Israrla yönelttikleri soru şuydu: bu konuda ne yapacaksınız? Don bahçede misafirlerine şarap ikram ettikten sonra danışmak için içeriye gitti. Jose Maria Largo'ya Galicialıların onlar için çok mu değerli olduklarını sordu. Largo onların çok değerli olduğunu söyledi. her yıl Avrupa'ya ulaşması öngörülen 300 tonun %20'sini, yani 60 tonunu Galicialılar alıyordu. Onlardan büyük sadece İtalya 'Ndrangheta vardı ki bunlar Napolili Camorra'dan ve Sicilyalı Cosa Nostra'dan bile büyüktüler. Onlara ihtiyacımız var Don Diego. Suarez'in onları tatmin etmek için özel önlemler alması gerekiyor. Don mini kartelleri birleştirip devasa biraderlik örgütünü kurmadan önce Galicialılar ihtiyaçlarını şimdi bir Amerikan hapishanesinde bulunan Montoya'nın yönettiği Valle del Norte kartelinden temin ediyorlardı. Valle del Norte birleşme kararına en son boyun eğen bağımsız gruptu ama kokaini hala kendileri üretiyordu. Eğer Galicialılar büyük siparişleriyle birlikte ilk tedarikçilerine dönecek olurlarsa onları diğerleri de izleyebilir, imparatorluğun düzeni sarsılabilirdi. Don Diego bahçeye döndü. Baylar dedi, size Don Diego Esteban olarak söz veriyorum. Size mal sevkiyatı devam edecektir. Bunu söylemek kolaydı. Suarez her biri bir kilo yutan veya bir valizde 2-3 kilo taşıyan binlerce taşıyıcı yöntemini değiştirdiği zaman bu fikir o sırada mantıklı bulunmuştu. Elbiselerin ve vücut yağının içini gösterebilen yeni X ışını cihazları midede taşıma uygulamasını iflas ettirmişti. İslami kökten dinciler yüzünden bagaj kontrolündeki yoğun güvenlik önlemleri sonucu yakalanan valiz sayısı da tavana vurmuştu. Daha seyrek ve büyük sevkiyat fikri o zaman akla yatkın görünüyordu. Ne var ki Temmuz'dan beri yakalanmalar ve ortadan kaybolmalar çığ gibi büyümüş, her seferinde 1 ila 10 ton arası mal kaybolmuştu. Para aklayıcısını kaybetmiş, sıçan listesini kontrol eden adamı OHA ihanet etmiş ve perde arkasından onun hesabına çalışan 100'den fazla memur hapse girmişti. Denizde kokain taşırken yakalanan büyük şilep sayısı 50'yi bulmuştu. 8 sürat teknesi ve 15 küçük yük gemisi geride hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu ve Batı Afrika'ya uzanan hava köprüsü artık tarih olmuştu. Bir düşmanı olduğunu biliyordu, hem de çok kötü bir düşman. İki insansız uçağın göklerde dolanıp deniz ve hava araçlarını belirlemesi kayıpların bir kısmını açıklayabiliyordu. Ama yakalama işlemini yapması gereken Amerikan ve Britanya gemileri neredeydi? Yakalanan gemileri neredeydi? Mürettebat neredeydi? Neden her zaman olduğu gibi kameraların önüne çıkarılmamışlardı? Neden gümrük yetkilileri ele geçirdikleri kokain balyaları önünde her zaman yaptıkları gibi kasılarak poz vermiyorlardı? Bunlar her kimse mürettebatını gizlice hapiste tutamazlardı. İnsan haklarına aykırıydı. Gemilerini batıramazlardı. Bu deniz yasalarına ve UICY'ye aykırıydı. Uçaklarını da vurup düşüremezlerdi. En kötü düşmanları olan DEA ve Britanyalı Organize Suçlar Dairesi bile kendi yasalarına uymak zorundaydılar. Son olarak da neden tek bir kaçakçı bile programlanmış acil durum mesajlarından birini gönderememişti? Don bütün bu olanların gerisinde tek bir beyin olduğundan kuşkulanmaya başlamıştı ve haklıydı. Galicialı konuklarını havaalanına götürecek olan cipe doğru uğurlarken Kobra da Aleksandria'daki zarif evinde büyük bir keyifle bir Mozart konçertosu dinlemekteydi. 21. ayrımın sonu. Sayfa 300.